şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden yepyeni bir dönemden herkese merhaba. Evet, seçimlerin ardından sizlerle yeni bir dönemde birlikteyiz. Ben Serhat Ayan, RS FM'de Yeni Şeyler rehberinde sizlere teknolojinin konuşulmayan taraflarını anlatacağım. Sessiz, kenarda, kıyıda kalmış ama hayatımızın aslında çok önemli parçası olan şeyleri anlatacağım. Nelerden konuşacağız bugün? Bugün çok değerli iki konumuz olacak birbiri ardına. Ve gerçekten de bu konuları dinlemelisiniz. Çünkü ben konukları ayarlarken, konuklarla konuşurken bile büyük heyecana kapılıyorum. Hemen ilk konuğumuza merhaba diyelim. Merhabalar Emrah Bey.
Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Teşekkür ederim. Ben KPMG şirket ortağıyım. Aynı zamanda perakende sektör lideriyim. KPMG şirketinin uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi biliyorsunuz KPMG. Evet. Aynı zamanda aslında yeminli mali müşavirim. Kamu maliyesiyle de ilgileniyorum. Belki birazcık onlardan da bahsederiz diye.
Harika olur tabii ki. Ya şimdi geçtiğimiz hafta 4 gün önce sizin bir elektronik postanız geldi. Bir basın bülteni. Basın bültenini görünce işte dedim ya bu benim konum dedim. Ben Emrah Bey'le konuşmalıyım dedim. Sağ olsun iletişimci arkadaşlar da hemen hızlıca bu konuda destek verdiler. Şimdi şöyle bir şey. Siz tüketici kaybı barometresi araştırması yapmışsınız. Öncelikle evet. Bu araştırmanın ne olduğuna dair sizden birkaç bilgi alayım.
Aslında küresel ölçekte yapılan bir araştırma bu. Evet. KPMG'nin tüketici kaybı barometresi araştırması. Aşağı yukarı 2000 civarında tüketiciyle ve 1800'de bilgi güvenliği yöneticisiyle görüşülerek yapılan bir araştırma. Oldukça önemli sonuçları var. Özellikle tabii vurgu yaptığı konu tüketiciler perakende şirketleriyle verilerini paylaşırken bu verilerin kullanımı konusunda ne kadar kendilerini güvende hissediyorlar. Bu anlamda özellikle elektronik ticarette ne kadar rahatlar, buna ilişkin bazı temel veriler ortaya koyuyor. Enteresan olan şey şu, katılan tüketicilerin %71'i aslında verilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınmasındansa perakende firmalarınca kötüye kullanılmasından daha çok korkuyorlar. Bu oldukça enteresan. Yani korsanlara göre aslında perakende firmaları tarafından verilerinin kötüye kullanılması onlar için daha irite edici geliyor. Asıl çalışmanın altını çizdiği konu da bu aslında.
Emrah bakarsak. Bey bunun içinde kendimi buldum ben gerçekten yani. Hani bu araştırmanın %100 doğru olduğunu size altına kellemi koyarak söyleyebilirim. Mükemmel bir sonuç ve bunu ilk defa da sizler dile getiriyorsunuz. Eğer ben yanlış görmediysem çok şeyleri okurum etrafı ama hani bunu çok fazla dile getiren olmadı. Şimdi bu taraftan baktığımızda yani benim başıma mesela bu hafta sonu bile bununla ilgili bazı şeyler geçti. Yani insanlar fütursuzca bizim bilgilerimizi almışlar ve bizi arıyorlar. Hat satmak istiyorlar, internet satmak istiyorlar, onu bunu satmak istiyorlar, kitap satmak istiyorlar. Ama böyle bunda kendilerini haklı ve şey görüyorlar yani hani biz abi benim numaramı falan nereden buldun deyince o kadar rahatlar ki ya bize geliyor ya böyle şeyler falan diyorlar böyle.
Serhat Bey çok güzel bir noktaya temas ettiniz aslında. Sizden bir dakika önce beni de aradılar.
İşte ben buyurun.
Kapatmak zorunda kaldım. Sizin toplantınızın olması, trafikte olmanız veya bir şey yapıyor olmanız hiç önemli değil. Her yerde her şekilde ulaşılabiliyor.
Radyo programında bile arıyorlar ya öyle söyleyeyim Emrah Bey.
Tabii yani bu çok ciddi bir şey çünkü tüketiciler zaten bilgisayar korsanlarının yaptığı şeyi legal görmüyorlar. Legal görmedikleri için, kriminal bir faaliyet olarak değerlendirdikleri için oradaki sıkıntılarla ilgili genellikle kendilerini hatalı görüyorlar. Yani gerekli virüs programlarını kullanmazlarsa, verilerini her yerle paylaşırlarsa böyle şeylerin başlarına gelebileceğini değerlendiriyorlar. Ama tüketici firmaları bizim verilerimizi çeşitli sebeplerle alıyor perakende firmaları.
Evet.
Fatura bilgilerinizi veriyorsunuz bazen. Bazen kayıt oluyorsunuz bazı loyalty dediğimiz bizim bağlılık
evet.
Faydalarından yararlanabilmeniz için bazı kayıtlar içerisine giriyorsunuz. Dolayısıyla başınıza bu tip şeyler geliyor. Dolayısıyla çalışmanın bu anlamda bilgisayar korsanları tarafından verilerin kullanılmasından ziyade perakende şirketleri tarafından kullanılmasının tüketiciyi irite etmesi bu anlamda önemli. Aslında hepimizin hissettiği bir şeyin altını kalın bir şekilde çizmiş oldu çalışma. Aslında enteresan şeylerden birisi de şu, katılımcıların %48'i benim coğrafi konumumu da takip ediyor perakende şirketleri diyor. Bundan da mutsuzlar. Mesela bir yere gidiyorsunuz, orayla ilgili size ilanlar, reklamlar veya telefonlar.
Aynen gibi. Öyle.
Tüketicilerin bu anlamda da çok rahatsız olduğunu görüyoruz. Yani coğrafi olarak takip edilme hissi de tabii bu aslında bir anlamda da mahremiyetin ihlali. Sizin gittiğiniz her yerin, bulunduğunuz her mekanın ortaya çıkması oldukça enteresan bir durum. Ve tüketicileri de %48 çok yüksek bir oran bu. Bahsettiğim gibi 2000 tüketicinin katıldığı bir araştırma olduğunu düşünürsek ve global bir araştırma olduğunu düşünürsek bu anlamda da coğrafi konuların takip edilmesi de tüketiciler açısından ciddi bir problem teşkil ediyor.
Araştırmanın içinde Türk tüketiciler var değil mi?
Kısmen var. Aslında bu çalışmanın Türkiye'ye uyarlanmış versiyonu henüz yapılmadı. Ancak biz böyle bir değerlendirme içerisindeyiz. Belki önümüzdeki dönemde sırf sadece Türkiye tüketicisine yönelik böyle bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Ama bu yılın içerisinde artık herhalde yılın sonlarına doğru yapabiliriz. Ama çok farklı sonuçlar çıkacağını değerlendirmiyorum. Türkiye genellikle bu sektörde, özellikle perakende sektöründe ve e-ticaret sektöründe lider ülkelerden birisi.
Evet.
Onun için de zaten çok ciddi ilgi çekiyor. Hem perakende firmaları, perakende markalar açısından hem de e-ticaret siteleri açısından. Dolayısıyla çok farklı sonuçların çıkacağını da değerlendirmiyoruz aslında.
Yani şimdi sizin verdiğiniz bilgilerden yola çıkarak belki şunu söylemek lazım. Yani ben de tüketici olarak bunları yaşadığım için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kimseden bu konuda görüş almama gerek yok. Yani birisi bana bir şey söylemiş olsa, sormuş olsa ya da bu aldığı bilgiler için bana bir havuç verse, bir şey yapsa belki düşünebilirim bu bilgileri vermeyi. Ama yani sizin dediğiniz gibi şimdi mesela bir yere gidiyorsunuz. Merhaba Serhat, hoş geldin. İşte burada bilmem ne almak ister misin? Abi sen nereden biliyorsun benim burada olduğumu? Niye biliyorsun yani? Ama niye biliyorsun? Ben bu konuda herhangi bir izin verdiğimi hatırlamıyorum. Belki de bu yüzden insanlar kendilerini kandırılmış ve bir şeyler çaldırmış hissediyorlar, değil mi?
Evet ya, özellikle kişisel bilgiler. Ben şunu söyleyebilirim, bir dönem bir şekilde yurt dışında yaşama fırsatı bulmuş birisi olarak.
Evet.
Yurt dışında insanlar özel bilgilerini özellikle modern ülkelerde, gelişmiş ülkelerde paylaşırken çok dikkatliler. Mesela çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Siz herhangi bir plazaya girerken kimlik bırakıyorsunuz ki bu mesela modern bir ülke için çok vahim bir hata.
Kabul edilebilir bir şey değil tabii.
Kabul edilebilir bir şey değil. Sizinle ilgili her türlü bilginin olduğu, mesela Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın olduğu, aile annenizin, babanızın adının bulunduğu bir belgeyi teslim ediyorsunuz ve yukarı çıkıyorsunuz insanlara. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye henüz bu konudaki farkındalığa tam olarak erişmiştir diye düşünemiyorum. Ancak zaman içerisinde maalesef başımıza gelecek olumsuz olaylar neticesinde bu konuda çok radikal önlemler alınacağını da değerlendiriyorum. Özellikle kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanunumuz çok katı bizim. Ancak firmalarımız daha yeni yeni buna ilişkin adaptasyon süreçlerini devam ettiriyorlar. Gördüğümüz o.
Ya bir de şöyle bir şey de var tabii. Şimdi yani öyle bir yere getiriyor ki şirketler, ben bu bilgileri senden alacağım arkadaş diyor. Yani böyle üstüne bastırarak bunu söylüyor. Mesela işte ne bileyim benim şeydi, televizyon yayın cihazım bozuluyor. Arıyorum, hani çağrı merkezini arayacağım sonuçta ve diyeceğim ki bu niye bozuldu? O diyecek ki aç kapat filan bir şeyler yap. Ama bundan önce bana 45 saniye şunu dinletiyor. Diyor ki biz sizin bilgilerinizi alsak, iş ortaklarımızla paylaşsak, onlar da size reklam gönderse, biz de reklam göndersek, değişik şeylerde biz bunları hep kullansak ne güzel olur değil mi? Hadi bir yediye bassana diyorlar. Hayır, hayır, hayır, böyle bir şey yapmak istemiyorum ben. Niye iş ortakları benim bilgilerimi kullansın? Aa, olur mu öyle bir şey ya?
Çok, çok doğru bir tespit. Asıl sorun şu zaten. Asıl sorun o verilerin o perakende şirketiyle, o perakende firmasıyla paylaşılması değil. Müşterilerin bu verilerin nerede kullanılacağına ilişkin şeffaf ve tam kontrol ortamı sağlanıp sağlanmadığına dair kuşkuları.
Evet.
Biz bu verilerimizi bir şekilde paylaşmak zorundayız zaten Serhat Bey.
Evet.
Şöyle söyleyeyim, bir yerden alışveriş yapıyorsunuz diyelim, bir e-ticaret sitesinden veya bir perakende firmasından. Fatura kestireceksiniz veya bir kargo adresi vereceksiniz.
Mecburen adresimizi vereceğiz, telefonumuzu vereceğiz.
Özür dilerim, kredi kartı bilgilerinizi gireceksiniz. Bunları giriyorsunuz, girmek durumundayız artık. Dünya burada zaten. Asıl sıkıntı bu veriler nerede kullanılacak, ne amaçta kullanılacak, benim bunları tam olarak kontrol edebiliyor olmam lazım tüketici olarak. Bizim asıl sıkıntımız tüketiciler olarak, tüketici tarafından bakarsak bu. Yoksa bu veriler bir şekilde zaten paylaşılacak, dünya buraya doğru gidiyor. Asıl büyük problemlerden birisi bu. Bir diğer konu da sizin söylediğiniz gibi özellikle reklam paylaşımları veya ticari anlamda bazı reklamların size gönderilip gönderilmemesi. Bazen şöyle şeyler oluyor. O konularda bence mutlaka tüketicilerin gerekli girişimleri yapması lazım. O uyarıyı tıklamadığınız müddetçe ileriye geçemiyorsunuz zaten. Yani onu kabul etmek durumundasınız. Bir şekilde sizi tüketici olarak onu kabul etmeye mecbur eden bir sistemin içerisindesiniz. O zaman da akşama kadar 85 tane gelen kısa mesajı, gelen 15 tane aramayı ki sizin nerede ve ne durumda olduğunuzu hiç düşünmeden arıyorlar. Karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla asıl kilit konulardan birisi şeffaflık ve bu veriler nerede kullanılacak? Sınırları kesin bir şekilde belirlenmiş olması gerekiyor.
Aynen öyle.
Şimdi... Bir diğer konu şu da var. Nerede depolanıyor? Tüketicilerin asıl en büyük korkularından birisi de bu. Özellikle aplikasyonlar, Wi-Fi üzerinden bağlantı, bulut teknolojisi gibi uygulamalar da tüketicilerin kafasını karıştırıyor. Bulut üzerinde depolanıyor biliyorsunuz bunların birçoğu.
Evet.
Bu nereye kadar güvenli? Tüketiciler özellikle bu konuda da çok ciddi şüpheler duyuyorlar. Onu da söyleyeyim. Özellikle mesela bulut konusundaki şüpheleri tüketicilerin %67'ye ulaşmış. Yani buluttaki verilerin çalınması, kaybolması veya kötü amaçlı kullanımı konusundaki tüketicilerin bu konudaki kaygısı %67. Bu da hiç azımsanmayacak bir rakam.
Siz de hatırlayacaksınızdır. Bundan birkaç sene önce Sony bütün müşterilerinin kredi kartlarını vesairelerini hepsini hackerlara kaptırdı. Yani burada benim suçum ne? Benim suçum yok. Ama yapması gereken firmalar bu işi iyi yapabilirler mi sorusu benim kafamda artık dalgalanıyor. Ben onun için hiçbir yere kredi kartı vermek istemiyorum. Ki bu anlaşılır bir şey herhalde.
Çok anlaşılır bir şey Serhat Bey ama dünya öyle bir yere geldi ki çıkıp da alışverişinizi konvansiyonel metotlarla da yapamıyorsunuz. Yani alacağınız her şey içinde mağaza mağaza gezecek kadar vaktiniz de olmuyor. Enerjiniz de olmuyor. Dolayısıyla e-ticaret onun için mesela çok büyük bir şekilde gelişiyor. İsterseniz bir rakam vereyim size. Tabii. Mesela kafamızda canlansın. 2021'e kadar küresel ticaretin ortalama %16 artması planlanıyor. Bu da şu demek. Aşağı yukarı 2021 yılında biz 4,5 trilyon dolarlık bir e-ticaret göreceğiz demek bu. Muazzam bir rakam.
Çok
Türkiye
hocam.
Açısından biz neredeyiz? Biz geçen sene %42 büyüttük bu piyasayı. %42 büyümesi Türkiye'de ki 2018 İç piyasadaki dinamizm ve perakende açısından muazzam bir yıl değildi takdir edersiniz.
Evet.
Ona rağmen biz de 59.99 milyar TL'ye ulaştırmışız elektronik ticareti. Dolayısıyla o kredi kartı verileri elbette paylaşılmak zorunda kalınacak. Bazı kişisel veriler de paylaşılmaya çalışılacak. Ancak burada önemli olan şey kim acaba riske ve IT diyoruz bizim,
evet,
bilişim teknolojisine gerekli yatırımları yapacak. Asıl önemli konulardan birisi bu. Kredi kartı bilgilerinizi paylaşmazsınız ama mesela bankaların sunmuş olduğu sanal kart imkanları var. Bunlardan değerlendirebilirsiniz. Ön ödemeli kart opsiyonları var. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Dolayısıyla elbette sıkıntı varsa birçok çözüm de var. Ben zaten şöyle değerlendiriyorum. Bir perakende firmalar açısından burada bir risk alanı var. Ama risk alanı olduğu kadar fırsat da var. Bu anlamda tüketiciyi rahatlatacak olan perakende firmaları, yani güvenlik, verilerin hassas bir şekilde kullanılması, şeffaf uygulamalar yapılması, o perakende şirketlerin veya e-ticaret sitelerinde gerçekten diğerlerine göre çok daha öne çıkartacak ki dünya buraya gidiyor zaten artık. Bilgisayar başında veya mobil aplikasyon üzerinden alışverişlerinizi yapıyorsunuz. Konvansiyonel perakende alanı gitgide daralıyor Serhat Bey. Onu da dikkate almak lazım.
Kesinlikle. Kesinlikle. Yok ben zaten hani şimdi demin verdiğimiz örnekten yola çıkacak olursak Sony PlayStation'da oyun alıyorsunuz ve bunu dışarıdan almanıza imkan ve ihtimal yok. Zaten oraya kredi kartını vereceksiniz ve o kadar yani. Hani bu tartışmaya açık bir şey değil eğer oyun oynamak istiyorsanız. Ama diğer taraftan da şunu göremiyorum ben. Mesela bizim ülkemizdeki kanunları siz tabii bir danışman gözüyle daha sıkı ve yakından takip ediyorsunuzdur. Şunun ben garantisini alabilmek istiyorum. Eğer benim başıma bir şey gelirse devlet bunun takipçisi olur ve doğru adımları atmamış olan perakende firmaları ya da diğerleri bunun cezasını görür. Buna emin olamadığım için 40 kere düşünüyorum. Belki buna emin olsam daha rahat olurum.
Gerçekten çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Çünkü araştırmanın sonuçlarından birisi de bunu gösteriyor. Tüketici diyor ki eğer benim başıma bir şey gelirse burada sorumluluğu benimle paylaş ve zararımı gider. Bu oldukça önemli bir noktaya temas ettiniz bu açıdan bakarsak. Tabii ki bu verilerin kullanımı dolayısıyla eğer bir zarar ortaya çıkıyorsa bunu perakende firmalarının veya ticaret firmalarının karşılaması gerekiyor. Tüketicilerin temel beklentisi bu. Bu rahatlık içerisinde insanlar daha çok güvendikleri sitelerden, daha çok güvendikleri perakende platformlarından zaten alışveriş yapıyorlar. Dolayısıyla kaygınız son derece yerinde. Ancak firmalar da bu konuda tabii çok fazla istekli olamıyorlar. Çünkü gerekli IT altyapısını, yani dijital altyapıyı veya risk altyapısını oluşturmak oldukça büyük bir masraf Serhat Bey. Oluşturmanızda da kalmıyor. Bu her gün, her dakika, her saniye yenilemeniz gereken bir sistematik altyapı. Ancak önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde bunu yapamayacak durumda olan perakende firmalarının veya perakende e-ticaret sitelerinin yavaş yavaş ortadan kalktığını göreceğiz.
Peki bu şunu sormak istiyorum size. Dünyada nasıl oluyor bu iş? Yani tamam biz burada hani bir şekilde görüyoruz perakende firmalarının ya da elektronik ticaret firmalarının yaptıklarını, yapamadıklarını, keşke yapılsa dediğimiz şeyleri. Yurt dışında nasıl dönüyor bu iş?
Aslına bakarsanız çok da farklı değil. Türkiye bu anlamda geri bir ülke değil. Bizim sadece sıkıntımız kişisel verilere ilişkin gerekli düzenlemeleri birazcık geç yaptık ve firmalarımızın buna adaptasyonunu sağlamamız birazcık zaman alıyor.
Kafalarda yapamadık biz zaten o daha düzenlemeleri sanırım daha kafalarda bitiremedik biz. Evet, evet kanunlarımız da var ama.
Bunun ne kadar önemli olduğunu birçok firma farkında değil. Mesela firmalar açısından çok büyük bir risk var. Milyonlarca kişisel veriyi topluyorsunuz ve buna ilişkin ne önlem aldığınıza ilişkin bir regülasyondan haberiniz olmuyor bazen. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin çıkartılan kanun ve ilgili ikinci düzenlemeler oldukça katı düzenlemeler içeriyor aslında. Bütün firmaların, sadece perakende firmalarından bahsetmiyorum. Bir hastane de olabilirsiniz siz, bir başka hizmet işletmesi de olabilirsiniz veya benim şu an ortağı olduğum şirket de olabilirsiniz.
Evet.
Hiç farkı yok. Siz bazı kişisel verileri topluyorsunuz ve bunları depoluyorsunuz. Dolayısıyla bu verilerin korunması hayati önemi hain. Ancak biz bu konuda birazcık gerideyiz dünyada. Onun için size hala onlarca SMS geliyor, onlarca mail geliyor. Hala telefonunuz saçma sapan yerlerde, saçma sapan şeyler için çalıyor ve size bazı şeyler satılmaya çalışılıyor. O konuda Türkiye'nin atması gereken adımlar var ama dijital altyapı ve güvenlik konusunda Türkiye'nin oldukça ciddi bir yol aldığını söyleyebilirim. Zaten birçok dünya perakende devi Türkiye'de şu an çok rahatlıkla çalışıyor. Elektronik ticaret anlamında da çok büyük şirketlerimiz var. Dünya büyük ölçeğinde büyük şirketlerimiz var ki dünyadaki büyük şirketler tarafından satılıyorlar, takip ediyorsunuzdur.
Tabii.
Dolayısıyla sadece kişisel verilerin kullanımı konusunda bazı ufak tefek problemlerimiz var. Onları da zaman içerisinde çözersek modern ülkelerden çok da bir farkımız olacağını zannetmiyorum.
Ha, inşallah, inşallah. Ya çok güzel şeylerden girdik. Ben tutamıyorum kendimi. Şunları da sormak istiyorum size.
Buyurun.
Şimdi kişisel verileri ve insanların buna karşı bakışlarını anladık. Şimdi biraz sizin daha önce söylediğiniz şapkalarınıza da atıfta bulunarak soruyorum bunu. İnsanlar yani şirketlerin bu konuda yapması gerekenleri aşağı yukarı konuştuk. Hani güven vermesi lazım değil mi şirketlerin? Hani biraz bir şekilde bizi güvendirtmesi lazım. Bizim belki talep etmeyi de öğrenmemiz lazım tüketici olarak. Ne dersiniz bu konuda?
Bence en önemli konulardan birisi bu. Eğer siz bazı hakların peşine düşmezseniz tabii ki bu firmalar tarafından kötüye kullanılabiliyor.
Doğru.
Siz de haklarınızı çok iyi bilmelisiniz. Özellikle kişisel verilerin paylaşımına ilişkin. Ve bu haklarınızı değerlendirmelisiniz. Bazen gelen bir mailin altında mesela o mailing listesinden çıkabilmeniz için link var. Onu tıklamanız gerekiyorsa tıklamanız gerekiyor. Dolayısıyla telefonla arandığınızda o listeden çıkmayı talep edebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz ciddi iş firmaların çoğunun telefon veya call center'ları üzerinden yaptığınız aramaların hepsi kayıt altına alınıyor. Birazcık bizim insanlarımızın da bu konunun peşine düşmediğini görüyoruz. Eğer maddi bir kaybı olmadığı müddetçe.
Evet.
Dolayısıyla bu da bazı perakende şirketlerine ve e-ticaret platformlarına bu fırsatı vermiş oluyor. Yani vatandaş olarak da bizim çok ciddi bu konuda haklarımızı hiçbir maddi zarar görmesek bile. Mesela ben genellikle bu konuda şeye dikkat eden bir insanım. Bana gelen maillerin mailing listesinden çıkmaya çalışıyorum. Yani bana hiçbir zarar olmasa bile. Veya telefonu arayanlardan rica ediyorum. Mümkünse beni bir daha aramayın bunun için diye.
Tabii.
Çünkü oradaki insanlar da iş yapan insanlar. Tabii kırmamak, dökmemek de lazım bir taraftan. Karşınızdaki insan da bir şekilde bunu bir meslek olarak yapan insanlar ama bir şekilde o listeden çıkmayı arzu edebilirsiniz. Ve kişisel veriler kanununa ilişkin düzenlemelere mutlaka herkesin vakıf olması lazım. İnternette devletin koymuş olduğu çok güzel bilgiler var. Ne yapılabilir? Nasıl başvurular yapabilirsiniz diye. İnanın firmalara çok büyük mali yükümlülükler getiren bir kanundur. Kişisel verilerin düzenlenmesi kanunu.
Büyük firmalar çok umursamıyorlar onları gibi geliyor bana Emrah Bey. Yani şimdi şöyle bir şey var. Beni takıntılı bir biçimde bir operatörün şeyleri arıyor. Alt bayileri arıyor. Ama takıntılı bir biçimde arıyorlar yani. Ve ben bunu işte ne bileyim işin içine BTK'yı, kişisel verileri koruma kurumunu, o operatörün CEO'sunu, işte ne bileyim bütün şeylerin desteğini vesairelerini koyarak, mentionlayarak şey diyorum ya beni böyle böyle bir numara aradı lütfen bu konuya bir çözüm getirin. Şimdi firmanın getirdiği çözüm şu, biz onlarla konuştuk sizi bir daha aramayacaklar. Hayır, ben bunu istemiyorum. Ben beni kimsenin aramamasını istiyorum. Yani A bayisini hallettiniz ama ertesi gün B bayisi arıyor ki keza öyle oluyor. Yani 3 gün içinde mesela bunları söyledikten 3 gün sonra bunu başka bir bayi arıyor bunu ve beni arayıp şey diyorlar. Tamam o bayiyi de hallettik diyorlar. Ama nereye kadar kaç bayisi olduğunu bilmiyorum ki ben bu insanların.
Çok haklısınız. Çok haklısınız. Bu sizin işiniz olmamalı. Şunu söyleyebilirim.
KVKK'nın sanki bu konuda attığı adımlar biraz yetersiz kalıyor gibi geliyor bana. Kanunlar yeterli mi bilmiyorum ama hani.
Kanunlar yeterli, ancak uygulama konusunda özellikle operatörler açısından da şunu söyleyebiliriz. Sadece operatörler açısından söylemeyelim. Türkiye'de iş yapma gayreti içerisinde olan çok uluslu birçok perakendisi var veya ülkemizde birçok önemli perakendisi var. Bunlar KVKK konusunda çok radikal adımlar atıyorlar. Ben bunları çok net biçimde gören, bir şekilde müşteri danışman ilişkisi içerisinde çalışan bir insan olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak iş alt taşerona indiği zaman tek tek bir şeyler yapmanız gerekiyor. Belki o alanda bir şeyler yapılabilir. Sizi temsil eden yüz binlerce insan var diyelim. Özellikle operatörlerde böyle bir sıkıntı var. O yüz bin tane insanı kontrol edebilmeniz öyle kolay olmuyor. Belki ona ilişkin bazı regülasyonlar yapılabilir. Operatörlerin emin olun hepsi kendileri KVKK konusunda çok radikal önlemler alıyorlar uyum konusunda. Çünkü çok ciddi veri var biliyorsunuz ellerinde.
Evet.
Yani size ilişkin çok ciddi kişisel veriler var. Perakende şirketlerinin daha keza öyle ama operatörler dediğiniz zaman herkesin verisinin operatörlerde olduğunu tahmin etmemiz çok zor değil.
Aynen öyle.
Ancak iş alt taşerona indiği zaman, franchise'la bir şeyi devrettiğiniz yerlere indiği zaman bir şeyleri kontrol etmek daha zor oluyor. Bence belki kişisel verilerin korunması kanunu o açıdan birazcık daha genişletilebilir veya ikinci düzenlemelerle o alanın önü kapatılabilir diye düşünüyorum.
Ya ben şöyle delikanlı bir operatör bekliyorum mesela. Benim bir bayim böyle bir şey yaparsa ben o bayiyle bütün ilişkimi keseceğim diyebilecek bir operatör bekliyorum mesela. Bu çok zor bir şey değil. Yani bu ne bileyim, herkese Twitter'da on binlerce takipçisi olan insanlar tarafından rezil olmaktan yedir gibi geliyor bana. Ama herhalde yanlış düşünüyorum ki umursamıyorlar bunu.
Estağfurullah. Serhat Bey, oradaki aralardaki anlaşmalardaki hükümleri bilmediğimiz için
tabii.
Yorum yapmam çok zor olur.
Yani, ben tamamen dışarıdan bir gözle bunu söylüyorum. Yani ben olsam böyle yapardım.
Ticari anlamda da gerçekten ihmal edilebilir düzeyde olabilir bu tip kontrat feshleri ama gerçekten şöyle söyleyeyim, 50, 60, 70, 80 milyon aboneden bahsediyoruz. Yüz binlerce alt bayiden bahsediyoruz.
Evet.
Bence bunun için daha radikal, daha kesin, daha değişik bir öneri içerisinde olması lazım. Bunu da bence kamu eliyle yapılabileceğini düşünüyorum ki biz hala reklamlardan, telefonla aramalardan. Çünkü operatörü bitirseniz bu sefer ev için arıyorlar. Siz onu bitiriyorsunuz, araba tamiri için arıyorlar. Onu bitiriyorsunuz, başka bir şey için arıyorlar. Dolayısıyla daha radikal bir şey yapmamız lazım. Biz o konuyu çözemedik hala. Ticari reklam konusunu çözebilmiş değil.
Operatörler şunun farkına varıyorlar mı acaba? Mesela bu gelen reklam SMS'lerinin engellenememesi yüzünden ortaya şöyle bir durum çıktı. Mesela ben şu anda Android bir telefon kullanıyorum. Android telefonumda SMS'lerin nereden bakıldığı uygulamasını bulamıyorum telefonumda. Aramadan bulamıyorum. Ya o kadar bakmıyorum ki SMS'lere. Yani yemin ediyorum, hani nerede o uygulama deseniz şu anda cırt diye bulamam size yani.
SMS zaten çok eski bir teknolojiye dönüştü.
Ama özellikle yani olmayabilirdi böyle. Olmayabilirdi böyle. Yani o kumar SMS'leri, şunlar bunlar filan gele gele beni SMS'ten soğuttular. Yani mesela WhatsApp nasıl yapıyor? WhatsApp diyor ki ya bu şey olabilir mi? Reklam olabilir mi? Spam olabilir mi? Aa, spam diyorum. Tamam diyor. Bir daha bana göstermiyor onu. Bitti. Evet. O kadar basit.
Dolayısıyla bu SMS konusu, yani sadece SMS değil, telefonla da sizi arıyorlar biliyorsunuz.
Evet,
yani
evet.
Bu da aslında tüketiciyi özellikle perakende şirketlerinden soğutan kanallardan birisi.
Aynen öyle.
Dediğim gibi uygulamaların, yani özellikle ceza uygulamaların çok katı şekilde uygulanması lazım.
Ve caydırıcı olması lazım. Var.
Nasıl?
Pardon. Ve caydırıcı olması lazım.
Kesinlikle. Aslında cezalar caydırıcı. Perakende şirketleri için gerçekten çok ciddi caydırıcı cezalar var. Ama dediğim gibi özellikle vatandaşların da tüketicilerin de kendi haklarının peşine düşmeleri lazım. Çünkü tek tek bunları takip edebilmesi mümkün değil kamu tarafının da. Bizim aslında birazcık bu anlamda perakende şirketlerini veya diğer alanlardaki şirketleri yönlendirmemiz lazım. Yani niye mesela benden bu veriyi istiyorsunuz? Neden burayı imzalamamı istiyorsunuz? Biz önümüze konan her şeyi de imzalayan bir toplumuz maalesef.
Aynen.
Niye ben burada bu verileri giriyorum? Niye benden bunu, bu tip bir şey istiyorsunuz diyebilmemiz lazım. Vatandaşlık haklarımızı bilirsek o anlamda kişisel veriler konusunda bence zaten işin %50'sinden fazlasını halletmiş oluruz. Çünkü zaten o veriyi paylaşmamış oluyorsunuz.
Ama bir minik şey vereyim ben size. Eğer yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun şu anda online şikayet sayfası yok.
Ben de tam anlamıyla bu an şeyi girip kendimi kontrol etmedim ama sizin şikayetlerinize benzer şikayetler duyuyorum. Bence böyle bir şeyin mutlaka olması lazım.
Evet.
Bunun girilebileceği, kayıt altına alınabileceği bir yer olması lazım. Kişisel Verileri Koruma Kurumu kendisi denetimi yapıyor. Ancak bu anlamda 7/24 çalışan bir call center'ın da olması gerektiğini ben de kesinlikle düşünüyorum.
Aynen öyle. Yani şunu şu olsa ona bile okeyim ben. İnsanlara ben şunu dediğimde, ya siz beni bilgilerimi kanunsuz biçimde aldınız. Şimdi sizi şikayet ediyorum. Görün bakın başınıza neler gelecek dediğim zaman karşıdaki adamın kahkahasını duyuyorum ben. Ha ha ha, nereye istersen oraya şikayet. Ha ha diye. O kadar emin ki başına bir şey gelmeyeceğinden. Ya gerçekten o kadar kötü bir tat bırakıyor ki bu insanın ağzında.
Serhat Bey, sizi de bayağı histerik olanlar arıyor anladığım kadarıyla.
Ya sormayın ya, sormayın. Deri deriyi dakikada bulurmuş derler ya, böyle beni buluyorlar gerçekten.
Bu gerçekten insanların özel hayatlarına çok ciddi bir tecavüz temsil ediyor. Ben de bu konuda çok rahatsız olduğum için Evet. Şunu söyleyeyim. SMS konusunda ben gelen her SMS, yabancı SMS numarasını engelliyorum telefonda ama bitmiyor. Günde 20 tane de engelliyorum. Dolayısıyla belki dediğiniz gibi bir online şikayet hattı kurulabilir. Tüketici konusunda biliyorsunuz tüketici hakem heyetleri var. Bunlar çok etkin çalışıyor. Buna benzer bir mekanizma verilebilir veya o hakem heyetlerine bu konuda da ufak tefek yetkiler devredilebilir. Bu değerlendirilebilir. Çünkü hakem heyetleri konusu aslında perakendeciler üzerinde çok ciddi bir korku ve tedirginlik yaratıyor. Oraya gitme, oradan bir malın iadesi, değişimi konusunda. Bence bu konuda da benzer bir düzenleme yaparsak vatandaşlarımız da haklarını arayabilirler. Ama şunu söyleyeyim, dediğim gibi herhangi bir plazaya girerken bile veya bir yere girerken bile kimlik belgenizi paylaşmanızı istiyorlar ki bence çok vahim bir şey.
Evet.
Bence bunu düzeltmemiz lazım mesela. Düzeltmemiz gereken temel konulardan birisi bu. Nüfus cüzdanınızı veya ehliyetinizi hiç tanımadığınız birilerinin eline bırakıyorsunuz ve yukarı çıkıp işinizi görmeye çalışıyorsunuz.
Aynen öyle.
Yani gelene kadar kopyalanıp adınıza bir şirket kurulmadığını bilme ihtimaliniz yok.
Valla ben size gelirsem sizi aşağıya çağıracağım, bir yerde çay içelim diyeceğim bundan sonra. O kadar da korktum şimdi bu işten.
Biz bunlara hassas biçimde dikkat ediyoruz.
Süpersiniz, süpersiniz. Emrah Bey, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biraz da dert yandım gibi oldu size ama hakikaten de çok güzel bir konuyu dile getirmişsiniz. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Bunu da yaydığınız için de, bunun iletişimini yaptığınız için de ayrıca tebrik ediyorum sizi.
Ben de çok teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Perakende gerçekten Türkiye için önemli. Özellikle bütçenin son vaziyetine bakarsak ÖTV ve KDV gelirlerinin zaman içerisindeki hareketi aslında perakendenin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Umarım bütün perakende şirketleri bizim bulgularımıza uygun şekilde davranmaya gayret ederler. Bizler de rahat rahat alışverişlerimizi yaparız.
İnşallah evet. Ve perakende konusu da benim ayrıca bir üstüne durduğum konu. Bu konuyu da ayrıca pişirmek için yine sizlerle bir araya gelmek isterim.
Her zaman memnuniyetle.
Çok sağ olun Emrah Bey.
İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Evet, ilk bölümümüzü böylece geçtik. Biraz atarlı tutarlı bir röportaj oldu. Şimdi güzellikleri düşünelim. Biliyorsunuz yeni bir döneme girdik. O yüzden de sizlerle hep beraber I Can See Clearly Now dinleyelim. Ardından beraber olacağız. Gonna be a bright, bright, bright, bright, bright, sunshiny day.
şeyler rehberi.
Siz insanların teknoloji konusunda sadece yeni çıkan cep telefonları ve bilgisayarlardan konuşmasından sıkılmadınız. İşte size şiir gibi bir teknoloji programı. Artık demir alma günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Yeni şeyler rehberi.
Yeni Şeyler Rehberi'nde ben Serhat Ayan, RSFM'de, Radyo Sputnik'te programımızın ikinci yarısındayız. İlk yarısında evet enteresan konular şey yaptık. İkinci yarısında yine daha enteresan bir konuda sizlerle birlikte olacağız. Yine peşinden koştuğum bir konu bu. Mikrofonlarımızda Sayın Emrah Pamuk var. Merhabalar efendim.
Merhaba, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Emrah Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Adım Emrah, soyadım Pamuk. Yaklaşık 13 yıldan beri dijital sektörün içerisindeyim. 7 yıldan beri de dijital ajans yönetiyorum.
Harika, harika. Dijital ajans, biraz dijital ajansı açabilir miyiz? Ne yapıyorsunuz, nasıl bir ajanstır diye?
Tabii ki. Artık biliyorsunuz hani dünyada reklam sektörü de artık kendi içinde online, offline, hatta online biraz daha artık dijitalleşmeye de başladı.
Evet.
Dijital ajans dediğim aslında dijital dünyada sosyal medya, web sitesi tasarım, medya planlama, SEO gibi, SEM gibi aslında performans reklamını içine alan, bunun tamamını barındıran ajans yapısı konumlanıyor şu an günümüzde.
Ve her şey hani dijital deyince de böyle eskiden çok fazla web sitelerini falan konuşur olurduk. Ama artık oralardan bayağı bir sosyal medyadan çıkamaz hale geldik, yanılıyor muyum?
Tabii.
Yani o şey sosyal medya bütün dijital varlıkları aldı, kucakladı, götürdü. Geriye de pek bir şey kalmadı gibi gözüküyor dışarıdan bakınca.
Aynen öyle. Artık zaten iç içe girdi hepsi.
Evet.
Artık insanlar birçok platforma otomatikman zaten gördüğü bir şeyi anında paylaşabiliyor. Biliyorsun geçişler de yapabiliyor.
Aynen öyle. Peki şimdi sizin ilginç bir icadınız var diyeyim. Neredeyse icat bu çünkü. InStory teknolojisinden bahsediyoruz. Biraz bu InStory teknolojisini anlatabilir misiniz bize?
Tabii ki. Aslında InStory teknolojisi Türkiye'de Türk şirketi olan yaklaşık 20 tane ülkede şubesi olan Insider'ın teknoloji. Bir Türk şirketi Insider.
Evet.
Biz de ajanslı olarak Insider'ın bu tarz teknolojilerini gördüğümüzde markalarımızda kullandırmaya başlıyoruz.
Süper.
InStory aslında şuradan yola çıktı. Instagram'daki story biliyorsunuz hepimizin kullandığı, paylaştığı kurguyu aslında alıp markaların mobil web sitesine uyarladığı bir reklam modeli.
Şimdi utanarak size bir şey söyleyeceğim. Ben çok büyük bir Instagram kullanıcısı değilim. Yani 2000 yılın yani 1994'ten beri internetteyim. Niyeyse bu Instagram'a bir türlü giremedim. Giremedim derken hani fotoğraf paylaşıp arkamı dönüp gidiyorum, sonra insanlar oraya like vermişler falan, benim çok haberim yok, ortada kalan bir şey. Birazcık Instagram'ın o hikaye uygulamasını anlatabilir misiniz bize?
Şimdi aslında Instagram biliyorsunuz çıkışında biz onu aslında Instagram'da iki tür akış var. Biri o haber akışı dediğimiz parmağınızı aşağı doğru scroll
evet.
ettiğiniz
evet.
Bir de yeni çıkan story dediğimiz parmağınızı artık sağa doğru, hatta yeni pazarlamacılar da şöyle adlandırıyor. Eskiden insanlar hani biliyorsunuz işaret parmağıyla insanların eskiden o ilk şeyi artık baş parmak oldu. Ve baş parmağın artık o akım yönü de eskiden aşağı doğru inerken şimdi sağa doğru. Sağa çekerek artık ilerlemeye başladık.
İşaret parmağından baş parmağa upgrade olduk diyebiliriz herhalde, değil mi?
Aynen öyle, baş parmağa şey olduk, doğru söylüyorsun, işaret parmağından. Story'de insanların takip ettiği hesaplar, kurumsal ya da kendi arkadaşlarını sağ üst köşede yuvarlaklar içinde olduğu ve oradan devamlı insanların bir gün boyunca sabit kaldığı paylaşımları gördüğünüz bir alan.
Hı hı. Ve bunu siz Instagram olmayan ortamlara da uyarladınız sanırım.
Evet.
Ya da şeyle
aslında,
bununla,
evet, bunu Instagram şöyle yaptı. Buradaki mantığı, buradaki teknolojiyi kendi platformlarında örneğin X bir markanın mobil sitesine girdiğinde, ya şöyle düşün, daha örnekleyeyim ben bunu size.
Tabii.
Diyelim ki bir elektronik eşya e-ticaret sitesine girdiniz.
Okay.
Cep telefonu baktınız.
Okay.
Cep telefonu baktınız. Biraz kurcaladınız, ettiniz ve sonra çıktınız. Bir daha o sitenin, o markanın mobil sitesine geldiğinizde story'deki gibi size o ürünün, o cep telefonunun videosu geliyor.
Hı hı. Süper.
Ve
onu izliyorsunuz. O videoya bakarak hani şey yapıyorum.
Aynen.
Ve
yani yine en son baktığınız ürünün videosunu izliyorsunuz bir dahaki siteye geldiğinizde mobile.
Anladım, anladım. Peki bu nasıl bir gelişim sağlıyor? Biraz bundan bahsedebilir miyiz?
Tabii ki. Ya bu aslında şöyle, şimdi dünyada biliyorsunuz dijital artık farklı bir boyuta geldi. Özellikle insanların ve markalarda özellikle mobil ortamdaki site trafiği de çok ciddi arttı. Bugün Türkiye'de yani ortalama bu insider'da bunu söylüyor, %60-65'lerde mobil trafik oranı normal web'e göre. Evet. Kaldı ki bu turizm gibi ya da e-ticaret gibi böyle değişik yerlerde bu %80'lere kadar, hatta 85'lere kadar çıkabiliyor. Şimdi bu kadar insanların mobil ortamda web sitelerini ziyaret ettiği yerlerde siz ticareti daha da geliştirmek istiyorsanız mecburen bu tarz böyle bir takım teknolojileri entegre etmeniz lazım. Hı hı. Dünyayı ki oradaki olan alışveriş yoğunluğunu arttırabilirsiniz. Çünkü hep şu vardır. Hani hepimiz zaten telefonlarla bu yüzden ekranlarını büyüttü. Hatta tabletler bu yüzden küme düştü.
Evet.
Bakın mesela eskisi kadar artık tablet kullanılmıyor.
Çünkü
GSM, hani cep telefonları ekranlarını büyüttü.
Evet, yani nereye kadar şey var, niye tablet kullanayım cep telefonundan görüyorken, değil mi?
Aynen. Dolayısıyla orada hani insanlar her ne kadar alan büyük olsa da çok sık trafik olduğu, çok ziyaretçi olduğu için ve satışa tamamlanmaz zayıf olduğu için de bu tarz teknoloji aslında markaların yardımına koştu. Ve böylelikle o gelen trafiği boşa kaçırmamak için nasıl burada bir satış aksiyonu yaratırım, bunları aslında entegre etmeye başladık.
Peki bu ortaya çıkan sonuçlar tatmin edici mi kullanıcılar için, yani daha doğrusu şirketler için diyelim mesela? Yani nasıl bir performans artışı sağlıyor? Böyle tabii bir ki, iki rakam verebilir misiniz bize ya da oran?
Tabii ki. Bugün hani Insider'ın internet trafiğinin verilerine göre %62 mobilden geliyor kullanıcı, evet, bu tarz markalara, yani marka sitelerine.
Evet.
Bunun sadece %20'si ticarete dönebiliyordu. Ama bu tarz InStory Insider yani bu %50'ye kadar alışverişi buraya taşıdı.
Yani %60'ın %20'sini mi eskiden hizmet verirken?
Evet, %62'nin %20'sini satarken şimdi %62'nin %50'sini satmaya başlayacak.
Yani totalde %31 her gelenden para kazanmaya başlayacak gibi. Çok acayip bir rakam değil mi bu ya?
Aynen öyle.
Oo, çok feciymiş rakam.
O yüzden zaten hani birçok havayolu, e-ticaret markası, bizim bile kendi müşterilerimizde, bizim kurumsal ama performans müşterisi dediğimiz markalarda bu tarz teknolojileri şiddetle kullanıyoruz.
Ve yine sizin söylediğinizden yola çıkacak olursak artık insanların hani web sitelerini verdiği ağırlık doğal olarak azalacak diye anlıyorum ben. Yani insanlar daha çok mobil sitelere abanacaklar gibi geliyor.
Ya artık hani yani reklam, şimdi her marka reklam vermeye belli ölçeklerde zaten hani mecbur demeyeceğim de ihtiyacı var.
Evet.
Çünkü niye? Trafik alması lazım. İşte yeni ürünleri, yeni söylemleri varsa bunları duyurması lazım.
Hı-hı.
Ve bir de bu tarz işleri böyle kişi özelleştirmen de lazım. Aslında Insider'ın yaptığı iş bu. Yani senin daha önce yaptığın ve sitene çektiğin kullanıcı tekrar sitene geldiğinde ona özel bir reklam alanı oluşturmak. Hı. Ve ondan maksimum faydayı sağlamak için bir takım şey yapmak. Örneğin biz çok ciddi turizm sektöründe çalışıyoruz. Türkiye'nin bilinen büyük zincir otellerinin yurt dışında ve Türkiye'de işlerini yapıyoruz.
Evet.
Örnek veriyorum, Almanya'dan gelen bir trafiğin, Alman bir vatandaşın sitene bir dahaki, zaten biz onu Almanca karşılıyoruz işte Google'da vesaire, ama senin bir dahaki girişinde ona özel Almanca bir pop-up reklam açtığını düşün. Ona story'de, in-story'de daha doğrusu Almanca bir video gösterdiğini düşün. Baktığı otel ya da ilgili ürünle ilgili.
Evet.
Ya bu aslında tamamen kişi özel.
Peki bu bir süre sonra rahatsızlık verir duruma gelmez mi?
Aslında gelmez, çünkü kullanıcının en son bende baktığı şeyi onunla tekrardan karşıda çıkarıyorum. Yani hani ona alakasız ya da onu sıkacak bir şey değil bu. Çünkü en son benim sisteme geldiğimde, örnek veriyorum, tişört bakmış ya da cep telefonu ya da otel bakmış, ilgili oteli.
Evet.
Bir dahaki geldi, çünkü araştırma da belli. Çünkü biliyorsunuz satın karar mercileri, o timeline'lar çok uzun olabiliyor.
Doğru.
Ürün değişikliğine
tabii,
göre.
Tabii.
Bir dahaki geldiğinde artık ona o ürünle ilgili bir şey var. Mesela gayrimenkul sektörü. Ev bakıyorum, büyük bir projede ama benim baktığım ev bahçeli bir ev. Bir dahaki geldiğinde bana bahçeli evleri göstermeye başlıyor.
Ve tabii bu bir rahatlık sağlıyordur ya her kullanıcı için de, satış için.
Seni biliyorum, seni tanıyorum, ne istediğini de biliyorum. Onunla başlıyorum. Ha, beğenmediysen o zaman tabii ki bir takım çapraz kurgular yapıyoruz zaten, ama ilk bak dokunduğumda, bir daha geldiğinde, bir daha ona baştan dünyayı keşfettirmektense aslında ona ilgili ürünle onu oyuna sokuyorum.
Peki bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi bu bir Türk şirketi bunu geliştiren. Siz bir Türk şirketi,
evet,
olarak bunu satıyorsunuz. Her ne kadar dünya yayılmış olsa da her iki tarafta. Bunu mesela yurt dışının satışını sağlayabiliyor musunuz? Yani yurt dışından müşterileriniz var mı?
Tabii zaten iki taraflı gidebiliyoruz. Hani yurt dışında olmamızın da zaten en büyük etkeni bu. Yani bizim için aslında hani yurt içi yurt dışı bir şey yok. Hani müşteri müşteridir. Yurt dışında olması da, yurt içi olması da bizim için bir şey ifade etmiyor. Sadece kurduğumuz senaryo, yaptığımız reklam planlaması, entegrasyonlar tamamen o ülkenin kültürel ya da o sektörün özgü bir strateji olmalı.
Yani para veren müşteri anlamında yurt dışından müşteri bulmada da bir sorun yok diyorsunuz değil mi?
Yok, yok.
Müthiş bir şey bu ya. Peki şirketi kurarken yine bu sahiplerle mi kurdunuz? Yani biz hani Türkiye'de kalırız, aa ne güzel yurt dışı var, bari oraya gidelim mi? Yoksa hayır biz yurt dışına abanacak bir şirketiz diye mi yola çıktınız?
Aslında ben tamamen öyle yola çıktım. Çok fazla yurt dışında rakip ajansları da deneyimliyorum, görüyorum. Çok evet. Fazla fuarlara da katılıyoruz. Benim Digital Exchange'i kurarken de aslında fikrim şuydu. Bir ajans kuralım, evet yapalım bir şeyler ama bunu yaparken de gerçekten yurt dışına bir ayağımız olsun da değil, orada da iş yapmak istiyoruz. Yani oradaki o pazara da inmek. Sadece bu Avrupa'da değil. Biz Orta Doğu'da da var, Avrupa'da da var. Hatta BDT pazarı dediğimiz, yani biraz da o Rusya ve civar, işte Baltık dediğimiz Nordik ülkeleri. Yani o taraflarda da iş yapıyoruz. Dolayısıyla hani yurt dışında da bu işi Türk firmaları çok rahatlıkla yapabilir. Bunu göstermeye çalışıyoruz aslında.
Süper, ve bunu gösterdiğiniz gibi anlıyorum ben sözlerinizden.
İnşallah.
Peki büyüme trendi olarak ne görüyorsunuz? Yani mesela şu anda yurt dışındaki benzer işleri yapan ajanslarla rekabet açısından ne taraftasınız, ne konudasınız?
Şimdi tabii ki büyüme trendi, yani Türkiye'de sonuçta her ne kadar yurt dışında iş yapsan da senin asıl pazarın Türkiye.
Evet.
Türkiye'deki durum da zaten hani evet sektörler, belli sektörler şu an dijitalde ciddi anlamda
süper parlak değil diyelim değil mi?
Nasıl?
Süper parlak bir durumda değiliz herhalde Türkiye olarak.
Ya inşallah daha, yani bence hani kimse yani burada şey vermek istemem, negatif bir fikir ya da algı ama iyiyiz, daha iyi olmalı. Çünkü Türkiye'de özellikle ben hani görüyorum çok ciddi şirketler var, rakiplerimiz, teknoloji üreten markalar. Ya bunları içeride tutabilirsek, bunların üzerine daha fazla destek verirsek zaten çok başka bir yere gider. Sonuçta hani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de de müşterilerimiz var. Yurt dışında da var. Dolayısıyla hani burada öncelikle tabii ki kendi iç pazarımızda da dinamikleri doğru kurmamız lazım. Çünkü Türkiye'de bugün yurt dışından gelip iş yapan ajanslar, markalar da var. Biz de onlar gibi tam tersi yurt dışına iş yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bir pazar trendimiz var ama hani bu özellikle yurt dışına bunu büyütmek kolay değil. O yüzden bu tarz teknolojilerle müşterilerinizi beslemeniz lazım ki o farkı yaratabilirsiniz.
Anladım.
Yoksa sadece ben medya planlaması yapıyorum ya da ben ürün satıyorum diye yola çıkarsanız yurt dışında çok fazla ilerleyemezsiniz.
Kesinlikle, kesinlikle. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'deki hani birazcık sektörün darlığından da yola çıkarak bunu söylüyorum. Hani çok fazla böyle marketing, pazarlama vesaire bütçesi olmayan şirketlerle biz vücut bulmuş durumdayız. Bunlar için evet. Pahalı çözümler midir bu bahsettiklerimiz?
Yok, aslında hiç değil. Tamamen site trafiğinle alakalı. Yani senin aslında markanın yarattığı bütçeye göre bunlar değişkenlik gösterebilir. Yani bütçenin üzerinde bu kurgular yapılabilir. Ben en çok da aslında onu anlatmayı seviyorum. Çünkü şimdi bu tarz hedeflemeler yaptığında, bu tarz anlattığında hep marka tarafından şöyle bir şey geliyor. Tipik, kaç para?
Tabii.
Aslında kaç para kilisi tabii ki önemli ama inan çok para değil. Yani bundan tabii ki her şey, bunun net bir fiyatı da yok ne yazık ki. Yani ama,
ölçeklenebilir bir şeyden bahsediyor. Şimdi araba almaya giderken kaç para diye soruyor musunuz? Ben bir araba alacağım, kaç para? Tamam da ne alacaksın? Ferrari mi alacaksın? Öyle. İşte şey mi alacaksın?
Aynen öyle. Dolayısıyla hani yani pazarlama bütçesi olan her markanın çok cüzi şartlarda bu entegrasyonu yapabilir, öyle söyleyeyim. Bunun tamamen fiyatı da senin oluşturduğu trafikle alakalı bir şey. O yüzden bugün burada net fiyat veremiyorum.
Anladım, tabii diyorum. Yok, net fiyat vermeyin zaten. Hayır, zaten takıldığım şey şu. Şimdi mesela sizin yaptığınız iş aslında çok güzel bir iş. Şu anlamda söylüyorum. İnsanlar size belli bir parayı verip onun karşılığını bekliyorlar yerine insanlar zaten ölçeklenebilir. Rakamları aynen. Ortada olan bir şey yapıyorlar. Yani insanlar size 3 lira verdiklerinde oradan 5 lira kazanacaklarına aşağı yukarı eminler. Çok büyük bir hata çıkmadığı sürece değil mi?
Aynen. Zaten istatistik de onu gösteriyor. Yani bunu dediğim gibi Insider da bunu söylüyor. Ki buna sözüne güvenmek gerekir. Güçlü bir marka.
Tabii.
İnternet ortalama trafik de söylüyor. %62 sene ziyaretçi geliyor diyor. Bunun %20 satışa dönüyor diyor mobilde. Bunu kurarsan da %50'ye çıkaracaksın bunu diyor. Şimdi oradaki %32'lik o büyümeye baktığında senin zaten o yarattığın oradaki know-how, emin ol o ürünün teknolojisi ödediğin paradan kat ve kat daha yukarıda. Çünkü çok net ve samimi söyleyebilirim.
İşte bu yani tabii. Ya bu kadar basit aslında olay değil mi?
Aynen öyle.
Peki Emrah Bey, çok teşekkür ederim. Gerçekten de ilginç bir bakış açısı oldu. Hakikaten de umarım bu sosyal medyalaşma sürecinde şirketlerin sosyal medya sitelerinin üstünden yine konuşacağımız çok şeyler çıkacaktır.
İnşallah. Çok teşekkür ederim bana programınıza değer verdiğiniz için. Çok sağ olun.
Estağfurullah. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Evet. Evet ya, bakın Türkiye'de ne güzel şeyler oluyor. İşte şirketler kuruluyor, insanlar değişik bir şeyler organize ediyorlar, değişik bir şeyler buluyorlar. Sonra buldukları şeyleri alıp yurt dışına satmaya başlıyorlar. Hani Türkiye'ye satış güzel ama Türkiye'deki satıştan da yetinmiyorlar. Yurt dışına çıkıyorlar. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Bunları hiç biz gözden kaçırmayalım. Olur mu? İnşallah ya. Diyeyim. Peki birazcık haberlere geçelim. Haftanın haberlerini vermeden size programı kapatacağımı düşünmediniz herhalde. Evet, haberlere girelim. Şimdi haftanın ilginç haberlerinden bir tanesi. Sağlık verilerinin aktarılmasında yazılı rıza şartı kaldırıldı diyor. Şimdi bu haber aslında biraz giren bir haber gibi duruyor. Ya neden? Çünkü eyvah, bizim bilgilerimizi artık istedikleri gibi alabileceklermiş gibi bir haber gibi duruyor. Ama aslında olayın öyle olmadığını, haberin detayına inip biraz resmi gazete okuyup benim gibi böyle kafayı kırıp bir haber için 6-7 saatinizi geçirip öğrenebiliyorsunuz. Nasılmış? Şöyle, şimdi haberin detayına ben size gireyim. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan kişisel verileri hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanmış. Verilerin aktarılmasında aranan yazılı rıza şartı kaldırılırken ebeveynler çocuklarının kaydına onaysız erişecek, ruh sağlığı ve kadın hastalıkları gibi verilere kısıtlı sayıda personel ulaşabilecek, ölen kişilerin bilgileri 20 yıl saklanacak diyor. Şimdi burada aslında hastanın verilerine ulaşılması konusu, hani böyle sigorta şirketleri gelecek bütün verilerinizi alacak, ilaç şirketleri gelecek bütün verilerinizi alacağın dışında, ya yani mesela bu konuda çalışma yapan doktorların bu tip verilere ulaşabilmesini kastediliyor. Yani çünkü orada anonimleştirip, olanca bir şekilde olayı anonimleştirip onun üzerinden gitmesi söz konusu. Bence çok güzel bir şey bu. Yani çünkü bunu zaten isteyenler hani şey değil, ilaç şirketleri vesaireler falan değil. Bakın bunun detayını da okumam gerekiyor. Sağlık Bakanlığı 2016 yılında çıkardığı yönetmelik Türk Tabipleri Birliği'nin TTB'nin itirazları nedeniyle yargıya taşınmış ve iptal edilmişti. Yönetmelik yeniden hazırlandı ve dün resmi gazete yayınlandı. Yani böyle olmasını Türk Tabipler Birliği istiyor. Türk Tabipler Birliği her yönüyle ilaç firmalarından vesairelerinden, sigortalardan, şunların bunların dümen suyuna girecek bir yapı değil. Bence benim bu konuda en güvendiğim kurumlardan bir tanesi. Onlar bunun böyle olmasını istemişlerse benim içim rahattır. Çok net söylüyorum size. Deyip bir sonraki haberimize geçiyorum. Evet, bir sonraki haberimiz elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı. Niye öyle? Niye düşmüştü? İşte 3'e düşmüştü. İşte cep telefonu alırken şunu yapamıyordunuz, bunu yapamıyordunuz. Bir şekilde bu arttı. Niye arttı? 3.500 lira Türk lirasının üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında 6 ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşyalarda mobilya satışlarında 18 ay olarak uygulanacakmış. Bakın hala televizyon ve cep telefonunun lüks madde, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bilmem ne, buzdolabı falan lüks olmayan maddeler olduğunu düşünebiliyoruz burada. Yani hala bir gideceğimiz yol var ama en azından hani birazcık bir uzatmalar olmuş. Peki, teşekkür ederim. Kapatalım haberi. Fransız bilim insanları araştırma yapmışlar. 10 saatten uzun iş gününün inme riskini arttırdığı sonucuna varmışlar. 10 saatten uzun iş günü. Şimdi ben kendimi düşünüyorum. 10 saatten aşağı hiç çalışmıyorum ki ben, sabahtan akşama kadar bilgisayarın başında. Haber yazıyorum, haber okuyorum, telefonlaşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. 7 yıl sürmüş bu araştırmaya ve 143 bin kişi katılmış. Araştırmanın sonunda diyor ki bu risk %45 artıyormuş 10 saatten fazla çalışan insanların inme riski. İnme. Peki. Google tablet üretimini sona erdiriyormuş. Buyurun. İşte önemli bir şey. Az önce de konuştuk bunu. Hani cep telefonları büyürken tabletlerin var olma sebebi niçin? Niye hala tabletler olsun? İşte bu üstüne düşünmemiz gereken soru. İnternet servisleriyle yıllardır milyonlarca kullanıcıya ulaşan Google aynı zamanda donanım tarafında da varlığını sürdürüyor demiş haber. Google Pixel serisi telefonları başta olmak üzere akıllı hoparlör ve tablet gibi cihazların üretimini de üstlenen şirket tablet üretimine sona erdirdiğini duyurmuş. Google'ın bu kararı almasındaki en önemli sebeplerin başında tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması geliyormuş. İşte az önce yaptığımız konuşmayı da bir şekilde sağlamasını almış ve üstünden geçmiş bulunuyoruz. Facebook'un kurucu ortağı Bakın Facebook'un esas sahibi sevgili Mark Zuckerberg'i geçtik. Bir de şimdi çıktı bizim karşımıza Facebook'un kurucu ortağı, ilk kurucu ortağı. Kimmiş bu? Chris Hughes. Acaba filmde, o Facebook filmindeki hangi karakter diye düşünmeden edemiyorum ama hiç gözümün önüne gelmedi isim olarak en azından. Neyse, Chris Hughes demiş ki Facebook'un kripto parasını eleştiriyorum. Kontrolü özel şirketlere devredebilir demiş. Yani neyin kontrolü? Hemen Financial Times'daki yazıdan şöyle bir göz atalım. Hughes, büyük şirketler yeni kripto para idaresinde başladığında merkez bankalarıyla tüketiciler arasında oluşabilecek yeni bir parasal otorite olacak uyarısında bulunmuş. Yani Hughes diyor ki abi, merkez bankasının gücünü alıp da şimdi öteki taraflara verirsek eyvah, ne yaparız? Peki, Hughes de böyle bir korkuya sahip. Geçelim bir sonraki haberimize. Huawei, Aurora işletim sistemi için Rusya ile görüşmelere başlıyor. İşte Google diyor ki ben tabletlere girmem, tabletlere çıkmam, öyle yapmam, böyle yapmam filan. Peki ne olmuş, hemen bakalım. Rusya Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov, Google'ın lisansını iptal ettiği Android işletim sistemini ikame etmek isteyen Çinli teknoloji devi Huawei'in bu yaz bakanlıkla cep telefonlarında Rusya tarafından geliştirilen Aurora işletim sisteminin kullanılması konusunu görüşmeye başlayacağını duyurmuş. Yani ne oluyor? Sevgili Trump, Huawei'in gözünü oyacağım diye, Çin'e pislik yapacağım diye yaptığı, attığı adımlarla Rusya'dan bir yazılım devi çıkartmaya başlıyor. Aurora, şafak demek biliyorsunuz. Ve bir şafaktan bir şafağa Huawei atlıyor. Ne olacak? Yani Google yerine şimdi Aurora diye bir şey çıksa, benim telefonumda çalışsa, çalışmasa, yani ben çalışmasına bakarım. O telefonun ne kadara, kaça mal olduğuna bakarım. Ama hani Rusya'nın bu konuda taraf olması ve hemen bu işin içine girmesi de çok enteresan bir şey. Demek ki neymiş? Biz ülke olarak burada yapacağımız şeyler çıkıyor karşımıza. Biz ülke olarak şunu söylemeyeceğiz. Ya nasıl olsa o işletim sistemini yapan var. Biz niye işletim sistemi yapıyoruz demeyeceğiz. Bakın Rusya dememiş. Rusya'da ne yapmış Rusya? Gitmiş işte şey varken, iOS varken ya da işte ne bileyim Android işletim sistemi varken, bütün dünyayı bu ikisi domine ederken, ya demiş ben bir Aurora diye bir şey çalışayım ya. Dursun kenarda demiş. Bakın durmuş kenarda. Ondan sonra yeri geldiğinde dünyanın en fazla telefon satan ikinci ya da üçüncü firması her neyse, Huawei'ye bunu işletim sistemi olarak sunmuş. Ne kadar kazanacak buradan? Muhtemelen çok para kazanacak. İşte biz ülke olarak bazı şeyleri böyle pas geçmemeliyiz ya. Bunları zıt geçmemeliyiz. Kötü bir haber okuyayım size şimdi. Amerika Birleşik Devletleri basını demiş ki, bu haber Amerika Birleşik Devletleri basınından da çıktı artık. Washington, İran'ın silah kontrol sistemlerine siber saldırı düzenledi diye bir haber var. Yani bu işte bunlar hepsi ne oluyor biliyor musunuz? İşte bunlar mesela şey gibi geliyor anlatırken. Amerika siber korsanları, Amerika'nın çok harika işler yapmış. Şahane yerlere gitmişler, şahane şeyler yapmışlar gibi böyle kendi aralarında konuşuyorlar konuşmasına. Ama arkadaş, bu bir savaş sebebi. Yani siz oradaki Basra Körfezi'ndeki aletlere siber saldırı yapacağız diye Orta Doğu'da, içinde işte ne bileyim Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın, Orta Doğu devletlerinin, Avrupa'nın bilmem neyin olduğu bir savaş çıkartmıyor. Okey misiniz? Ben değilim. Yani siz orada kendi aranızda sivilceli hackerlık oynayacaksınız diye bu dünyanın kaderiyle biz oynatmayalım bu insanları. Ya ne olursunuz ya, bu dur deyin yani. Bu, olacak iş değil bu yani. Evet, ve son haberimiz. Son haberimiz. Şimdi seçimleri atlattık biliyorsunuz. Geçmiş seçimlere baktığımızda, geçmiş seçimlerde en güldüğümüz olaylardan biri neydi? Eski seçimlerden bir tanesinde elektrikler kesilmişti. Niye elektrikler kesildi, ne oluyor diye sorduğumuzda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı şey demişti. Çünkü kedi girdi demişti. Gerçekten trafolara kedi giriyor. Bayağı gülünmüştü, eğlenmişti bu konularda. Çok enteresan şeyler doğurmuştu. Şimdi size okuduğum haberi düşünün bakalım. Şimdi o Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın kedi girmişine gülen insanlar peki bu habere ne diyecekler? Söyleyin bakalım. Japonya'da geçen ay tren hatlarının elektriklerinin kesilmesinin salyangozlardan kaynaklandığı ortaya çıkmış. Bakın kedi girdi yerine, salyangoz girdi. Arkadaş, o salyangoz ne kadar hızlı girdi? Kaç yapıyor bu salyangoz böyle cart diye bütün o hatları kesecek kadar, nasıl bir hızlı hareket ediyor? Ne kadar süper bu salyangoz? Bunları tartışalım diyeceğim ama çok uzun bir konu. Ama yani demek ki kedi de giriyormuş, salyangoz da giriyormuş. Diyelim bu haftaki programımızın sonuna girelim artık. Şimdi bu haftaki programımızın sonunda sizlere bir yeni türkü şarkısı çalmak istedim. Fırtına isimli bir şarkı ama içinde şöyle güzel sözler var. Yıllardan sonra, yollardan sonra bakın şarkı söylüyor çocuklar. İşte şarkı söyleyen çocukların ülkesinde sizlere mutlu bir hafta diliyorum. Ben Serhat Ayan, RSFM'de Yeni Şeyler Rehberi programından Cuma günü buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.
Bak işte yaklaşıyor fırtına. Bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar. Hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Yaklaşıyor fırtına. Bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Geçmiş tükendi, ne yarınlar. Hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Yollardan sonra yeniden yan yana onlar.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni şey.